Ayrım 3.
33. sayfa. Mavi gözlerini yine gözlerime verdi. Hafifçe kanlıydılar. İhtiyaç Hallaç çok derinden bir nefes aldı. Ben yine olur böyle şeyler dedim. Evet dedi. Demek oluyormuş. Karadenizlisin değil mi baba? Evet Karadenizliyim. Bugün çok mu şilte attın? Bilmem ki dedi. Çok da değildi. Sonra bir günah işlemiş gibi ama Allah bereket versin. Bilmem daha ne sorduğum, o ne cevap verdi. Aradan günler geçti. Unutmuştum. Çalışmaktan, Allah'tan, duadan, şikayetten, pamuktan, yastıkla yorgandan, yorganına göre ayağını uzatamayandan, bir şilte bulamayandan, şiltede yatmaya alışık olmayandan söz açmıştık. Sonra o da yorulmuştu, ben de. En son, vapura daha çok var mı? Demişti. 6:30'da baba. Saat kaç? Gitmiş saate bakmıştım. 6:20 vardı. 6:20 var demiştim. Kafasını iskele binasının aşı boyaları elleri, elbiseleri çıkan duvarına dayamış, şiltelerin pumba gibi şişmiş yataklarında bu akşam için hafifçe uykuları kaçacak, yerlerini yapmaya, ihtiyatlarını bulmaya çalışacakların tozu, dumanı, kiri, mikrobu silmemiş mavi gözlerine titrek, adeta şeffaf, açık çürünk renkli, damarlı bir köz kapağı indirmiş, Hallaç baba uyumuştu. Ben de yürüdüm gittim. Rıhtımda bir aşağı bir yukarı dolaşanları seyre müsait bir iskemlede düşünceye daldım. Birdenbire iskele tarafından bir takım sesler geldi. Oraya bir kalabalık toplandı. Merak ettim. İskeleye vardım ki Hallaç baba sarı gömleğini yuvarlak, kocaman tırnaklarıyla koparıyor, kesik kesik soluk alıyordu. Etrafına insanlar toplanmıştı. Mavi gözleri korkudan büyümüştü. Yüzü morarmıştı. Gömleğini ara sıra bulamayan tırnakları göğsünün beyaz kıllarını koparıyordu. Durmadan ölüyorum, ölüyorum Allah diyordu. Bir ara mavi gözleriyle yüzüme baktı. Bilmem tanıdı mı? Yoksa beni doktor mu sandı? Doktor dedi. Eczaneye koştum. İhtiyar beliği doktoru ağır ağır, isteksiz beraber geldi. Yolda kalp krizi olacak dedi. Çok mu ihtiyar? 78 yaşındaymış doktor dedim. Öyleyse gidiyor dedi. Biraz adımlarını sıklaştırdı. Hallacın yanına vardı. Nabzını tuttu. İhtiyar hala kendindeydi. Mavi gözleri sanki susmuşlardı. Doktora ümitle, ümitsizlikle hala insanca bakıyordu. Doktor ölecek miyim? Ölüyor muyum? İğne yap bana doktor. Doktor diyordu. Birkaç defa daha Allah'ı andı. Sonra sustu. Mavi gözleri açıktı. Ama artık insancasına bakmıyorlardı. Yüzü şimdi yer yer sapsarı, soluk, yer yer mordu. 3-4 kişi karga tulumba yakaladılar. Eczaneye götürdüler. Sanırım bir kafur kokusu duydu. Büyük bir korku, bir ter alnını, gözlerini kapladı. Ben çekildim. Hallaç baba 15 dakika sonra ölmüştü. Gittim, baktım. İlaçlarının yapıldığı sıra sıra kutular, etiketler dizili, yaz günü serin eczane kokan imalathanede, gözleri küçük havanlara dikili yatıyordu. Mavi yüzü adeta korkusuzdu. Rum eczacı gözlerini kapattı. Bitmişti her şey. 78 senelik dız dız durmuştu. İhtiyar belediye doktoru sanki genç de olsa kurtaracakmış gibi, çok ihtiyardı, dedi. Ertesi gün iki delikanlı gelip babalarını eczaneden aldılar. Pembe pembe yüzlü, kocaman başlı, maviş maviş gözlü çocuklardı. Küçüğü, uy baba diye ağladı. Şimdi her sene şiltelerimizin mikrobunu, tozunu bu al yanaklı, kocaman kafalı, kalın dudaklı çocuklar yutmaktadır. Vapurdan günlerden bir gün bir harp, bir de köpekle seyahate çıkan iki öksüz çocuğun romanını bana hatırlatan Hallaç babanın bütün varını yoğunu, babasının ölüsünü götürecek motoru harcamış çocuklardan ikisi iner. 7 gün, 781, 22 Şubat 1948. Baba oğul, bir müvezzin tek başına günde 1000 gazete satıp satamayacağı münakaşasını açan adam, bir Aralık ayında durmadan terliyordu. Münakaşa gazetelerini meyhanenin boş bir masasına bırakmış, kırpık bıyıklı, yuvarlak yuvarlak genç gözlü müvezzinin kararıyla sona erdi. O 1000 gazete hiçbir gün satmamıştı. 15 senelik müvezziydi. Yazın 600 tane kadar satmıştı ama 1000 tane hiç satmamıştı. Durmadan terleyen adam bir gazeteyi bir müvezzin tek başına satabileceğini biraz evvel hararetle müdafaa ettiği için müvezzin lakırdısının sonunu beklemedi. 10 dakika evvel kendisine sorulmuş bir suali şimdi hatırlamış gibi yaptı. Soluna döndü. Ona durmadan niçin terlediğini soran adama anlatmaya başladı. Babam da böyleydi. Yaz, kış, gece gündüz, hatta uyku uyurken durmadan terlerim. Babam da böyleydi. Şu teri keseyim dedi. Kesti de. Nasıl kesti? Kesmek kolay. Biraz yap, biraz kına alırsın. Nasıl kına? Bayağı kına. Şu bildiğimiz ihtiyar kadınların saçlarına yaktıklarından. Evet. Yoksa siz de mi çok terlersiniz? Evet ama benim ayaklarım terler. Ha, bakın benim ayaklarım hiç terlemez. Ne diyordum? Ha, biraz şap, biraz kına. Şöyle bir başınızdan aşağı döktünüz müydü? Ter kesilir. Ter kesilir ama 15 gün sonra bir kesiklik başlar. 16. gün kafayı vurup yatarsınız. Bir daha da kalkamazsınız. Ben doktora gittim. Terimi gösterdim. Ermeni doktor, efendi git başımı belaya sokma. Allah'ına şükret ki terliyorsun dedi. Demek iyiymiş terlemek. Tabii ama kalbim biraz zayıf, zararı yok. Teri kesmek mi? Sakın ha, babam kesti 43 yaşında inna lillah ve inna ileyhi raciun. Vay anasını. Müvezzi meyhaneci, babaya bir tek daha, bir porsiyon da ıskumru yap, dedi. Terleyen adam nihayet dudaklarının içine, burnunun deliklerine, beyaz ve şişman boyuna düşen boncuk boncuk terlerini silmek lüzumunduydu. Cebinden küçücük siyah bir mendil çıkardı. Yüzünü, gözünü, ensesini, boynunu sildi. Bir mendile baktı, bir yanındaki adama. Dikkatle baktı. Ben de baktım. Tuhaf bir şeydi. Bu iki adamdan müvezzi olanı 25 yaşlarında gözüküyordu. Ötekisi 50 yaşında vardı. Ama birbirlerine öyle karışık bir şekilde benziyorlardı ki. Müvezzinin rengi kırmızı, sıhhatli bir renkti. Halbuki adamın kara, sarı bir rengi vardı. Müvezzi gergin yüzlüydü. O buruşuktu. Müvezzinin gözleri pırıl pırıldı. Onunkiler sönüktü. Müvezzin saçlarını bakıra çalar renkte kumraldı. Onunkiler simsiyahtı. Aralarında adeta hızlı hızlı diken diken fırlamış beyazlar vardı. Terleyen adam müvezziye, tuhaf bir şey dedi. Hiç benzeyen bir yeriniz yok gibi. Ama yine de müthiş birbirinize benziyorsunuz. Müvezzinin yüzünde sevimli, canlı, yüzü yıkayıp temizleyen bir gülümseme gözüktü. Ona benzeyen ihtiyar adamın dudağı kaydı. Yüzü buruşup kirlendi. Bir ölü ışık uçtu gözlerinde. O da gülüyordu. Müvezzi, elbette dedi babam. Terleyen adam, baban mı? Dedi. Bu sefer ihtiyar tok bir sesle, oğlum, beyim, evet dedi. Yine gülümsedi. Bu sefer terleyen adam da gülüyordu. Şişman yanağının ta ortasında berrak bir ter damlası bir pireye yakalar gibi tuttu. Güldü. İhtiyar adam, ne güldünüz? Dedi. Hayret ettiniz değil mi? Terleyen adam, hayır, hayır dedi. Ne münasebet. Niçin hayret edeyim? Yaşını başını almış bir evlat. Genç kalmış bir baba. Keşke benim de bu yaşta bir oğlum olsaydı. Beraber içerdik. Müvezzi, hem de beraber terlerdiniz, dedi. Terleyen adam ağarmış şakaklarından süzülmeye koyulan ıslaklığı elinin ayasıyla kuruladıktan sonra şu baba oğla benden birer duble rakı. Müvezzi ile terleyen adam yine ter bahsi üzerine konuşmaya daldılar. Müvezzi'nin babası bu sefer bana döndü. Hayret edilecek bir şey var mı? Olmaz mı? Dedi. Rakı içmek ayıp mı? Hırsızlık yapmak, başkasının ekmeğine göz dikmek günah. Baba oğul içeriz, dedi. Sonra sesini yavaşlattı. Bahriye Mektebi'nde okuttum, dedi. Olmadı, okumadı. Ne zararı var, dedim. Ekmeğini çıkarıyor ya. Elhamdülillah çıkarıyor, hem de iyi çıkarıyor. Mesele yok öyleyse. İhtiyar adam rakı kadehine daldı. Sesi daha yavaşlamıştı. İki tane diler, dedi. Şuralar yıkılmadan evvel küçük bir sehpa gibi bir şeyim vardı. 20 sene oluyor. Orada gazete satardım. Bunlar da mektebe giderlerdi. Benim gözüm ötekini tutuyordu. Ah bu başımın belası olacak diyordum. 9-10 yaşındaydı o zaman. Cigara içerdi. Üstü başı pisti. Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi. Ne tokat para ederdi ne nasihat. Ama öteki tertemizdi. Bir defterler tutardı, bayılırdık. Hocası beni görünce onun yüzünden tebrik ederdi. Bundan 4-5 yaş büyüktür. Sonra doktor mektebine verdik, okudu. Avrupa'ya gitti, geldi. Senin anlayacağın adam akıllı doktor oldu. Kadehini almak üzere ihtiyar büyük yumruğunu uzattı. Doktor oldu ama adam olmadı, dedi. Ölsem ondan bir şey istemem. Şimdi bizi tanımıyor. Hocasının kızıyla evlendiler daha geçenlerde. Yarım ağızda çağırdılar da. İhsan gitti, ben gitmedim. Onun da bir tek temiz elbisesi var. Kardeşim diye tanıtmamış. Akrabalardan demiş. Yediği naneye bak. Bunu da Bahriye Mektebi'ne verdim. Durur oturur mu? Şimdi düşünüyorum. O da bir büyük adam olurdu. Gazete müvezzi babasını hatırlamazdı belki. Yahut hatırlardı da ondan utanırdı. Yani beyefendi, insanın bazen abuk sabuk düşündüğü oluyor. İyi ki bu adam olmadı diyorum. Adam olan bu, bey baba dedim. Yüzüme gözlerini, hasta, kenarları bumburışık gözlerini kaldırdı. Tertemiz yuvarlak gözleriyle bana baktı. Sonra oğluna döndü. Bakışlarıyla kocaman delikanlıyı uzun uzun kucakladı. İftiharla yükseldi. Boynundaki gazete kayışını tuttu. Çekip bıraktı. Müvezzi döndü. Ne o baba dedi. Aynı gözle bakıştılar. Adamın gözü yaş içindeydi. Müvezzi meyhaneciye döndü. Babaya artık rakı verme dedi. Efkarlanıyor. Varlık 331 Şubat 1948. Karanfiller ve domates suyu. Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuz sesi, bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılarına giden hudutlu bir deniz. İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar bir zaman bana insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanların kitaplardan öğrendiği şekilde sevmiyorum. Kitaplar dediğime bakıp da büyük ilmi kitaplar yahut da dört meşhur kitaptan birisini okuyup iman ettiğim sanılmasın. Şiirler, romanlar, hikayeler, masallar bana bu ilmi tahsil ettirmişlerdi. Beynim vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan imrenmeyi, sabahleyin 6:30'da tabiatla kavga için sokağa fırlayan adamın çalışmadığını kendi kendime öğrendim. Ama şu sabahleyin 6:30'da tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adam, isterse akşama kadar insanları aldatmak için didinsin, kaç para eder? Gözümde milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor. İşgal ediyor dememek için. Köyde ona Kör Mustafa derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur, yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu arızalı göz öteki gözden daha parlaktır. Daha siyah, daha canlı, daha zekidir. Bana bir kamburu hatırlatıyor bu göz. Tuhaf değil mi? Bir kambur insan için çirkindir. Ama bütün kamburlar iyi yürekli, sevimli insanlardır. Arkadaş canlısıdırlar, şendirler. Ne severim kamburları. İşte Kör Mustafa'nın bu gözü de bir kambur insanın ruh haleti içine sindirmiş, şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun yanında mahcup, sönük, tatsız tutsuz, pek de kibirlidir. Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam akıtır, kuyu kazar. Şimdi köyün lodos tarafı gayri meskundur. Orada fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir. Birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bütün bu fundoluklar Fino Kilisesi'nin malıdır. Kocaman, kirli, sakallı, cin gibi bir papaz fundalıkları bizimdir diye arada bir dolaşır. İsteyen olursa ucuza kiraya verir ama kimse kiralamaz. Çünkü orman memuru buraları orman kanunu mucibince ormana addeder. Aralarına 3-5 ufacık çam ağacının boğulduğu yabani, cüce, oduna bile gelmez çalı çırpı orman memurunun, orman kanunun sayesinde mesut yaşarlar. Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem. Denize diklemesine inen bu çalıların bir kısmını ne pahasına da olsa ayıkladı. Biliyor musunuz tırnakları pahasına? O çalı çırpının sere serpe geliştiği, bu denizlere dikilmesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki. Sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak mecburiyetindeydi. Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş, bütün bir yaz, bütün bir kış, orman memurunun taziki, çalı, palamut, defne, koca yemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye 3 evlek toprak için Mustafa'dan başka bizim köyde hiç kimse girişemezdi. Kaya bitip de yumuşak, esmer, pembe bir funda toprağa bir karış meydana çıkınca bir meşe palamudunun korkunç yılan gibi önüne çıkardı. Onu sökünce orman memurunu karşısında bulurdu. O gidince zehirli bir diken baş parmağını şişirirdi. Kazma körlenir, kürek bulamaz, taş yağar gibi yığılırdı. İnsan büyüklüğünde bir kaya yumuşak toprağın üstünde, altındaki bir insan büyüklüğünde, cüssesini hiç belli etmeden yosunlu yüzüyle dikilir. Omuzları, tırnakları, ayakları, göğsü, sırtı bütün kuvvetiyle dayanır, onu yener, yıkardı. Kazma iş görmediği zaman yumruğu, yumruğu yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman tırnaklarıyla toprağa tırmalardı. Bir sonbahar günü baktık ki, küçük çam ağaçları filizi, körpe diken yapraklarıyla 3-5 koca yemiş, çıngıl çıngıl yemişleriyle yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar. Bizi görenler, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, dedik. Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canlı tabiat denilen canavarı yenmek lazım gelir. Ben Deniz bu mücadeleye şahidim. Mustafa'nın kör gözü hiddetten alabulandığı günleri hatırlıyorum. Hey aslan Mustafa der. Uzakta bir çam gölgesinden korkunç kavgayı seyrederim. Bu kavga Romalı esirlerin aslanla dövüşmesinden şu itibarla farklıydı ki, Romalı esir aslana bir çeyrek saat içinde yeniliyordu. Mustafa ejderhayı bir sene içinde bazen ümitsizlikten bazen ümitten yeniyordu. Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki bir köylü kadın, üç yarı çıplak çocuk, garip bir takım taşlar, tahtalar, saçlarla bir şeyler yaparlar. Bu her yanından poyraz, lodos, gündoğusu keşişleme, yıldız, karayel rüzgarı giren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş, güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evlerine çizgiler, ocaklar açıyordu. Arslan Mustafa dedim, su buldun mu su? Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir parça. Ama idare edeceğiz. Şuraya birkaç sarnıç kazabilsem. Onu gördün mü toparlanıyor. Hayret, sevgi ve saygıyla bakıyorum. Koca yaylamızın üzerinde böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum. Yine dünya yuvarlağı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum. Küçük hanımlar, bugünlerde bir gün nişanlı size koyu, al renkli karanfiller gönderecektir. Dikkat edin, belki Mustafa'nınkilerdir. Küçük beyler, domatesler göreceksiniz çarşıda. Elmalar, perik elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır. Keserseniz içinde çekirdekleri altın gibi parlar. Belki de lokantada bir gün şişelere doldurulmuş bir domates suyu içersiniz ve tadını fevkalade bulursunuz. Yunan tanrılarının ölmemek için içtiği nektar lezzetini damağınızda hissedersiniz. Emin olun ki Mustafa'nın domateslerinden bir tanesi içtiğiniz suya katılmıştır. Bilmem neden böyle yapıyorum. Kalabalık bir caddenin oldukça sevimsiz bir kahvesine akşamları çıkıyor. Camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum. Saatlerce gelip geçenleri seyrediyorum. Sıkılmıyor muyum? Aksine müthiş eğleniyorum. İnsanların yüzüne, halü etrafına bakıp hikayeler mi düzüyorum? Ne münasebet. O halde nasıl eğlenebiliyorsun? Nasıl mı eğleniyorum? Ölümü düşünüyorum. İhtiyarlığı düşünüyorum. Yeni harpleri düşünüyorum. Aklıma ne kadar kötü şeyler hücum ederse o kadar eğleniyorum. İnsanların hepsi kötüdür. Yaşamak boştur. Sevmek aptallıktır. Şudur budur. Peki bunlarla nasıl eğlenilir? Düşünün bakın. Her şeyin kolayını bulacaksınız. Ben en zorunu buldum. Ölüme çareyi. Ölmeyecekmiş gibi düşünüyorum. Oluyor. Bir tecrübe edin. Demek ki bütün bu kötü düşüncelerden sonra taptaze, kahkahalı, mesut bir dünyaya varıyorsun. Demek yalnız bir hareket noktasında bedbinsin. Öyleyse mesele yok. Sen yine o eski adamsın. Kaygısız, şensin. Hayır, kötüden iyiye doğru seyahatimin sonunda kahveyi bırakıyor. Yine ölümler, harpler, pahalılıklar, istikbal kaygılarıyla sokaklardayımdır. Üzülmeyin. Ben tam kahveden çıkarken bir ihtiyar içeri girer. Zayıf mı zayıftır. Sakalını her gün bu minval üzerine tutabilmek için bir nevi tıraş olmak, o zahmete bir başka şekilde katlanmak değil midir? Hep aynı sakal. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor da bu sakal büyümüyor, bir kararda kalıyor. Hayret edilecek şey. Gözleri kırşıl sakalın içinden simsiyah, canlı bakarlar. Kirpikleri kudretten sürmelidir. Ben ona Türkiye haritası içinde doğum yeri olarak Van şehrini seçtim. Oralı mıdır, değil midir, beni zerre kadar ilgilendirmez. İstanbullu ise, değilse, Balıkesirli ise, yanlış bey baba, unutmuşsun, sen Balıkesirli olamazsın. Sen Vanlısın. Bırak şu yalanı. Van, fena mı? Beğenmiyorsun. Benim hayalimdeki Van Gölü'nü bir bilse, karlı dağlarla çevrilmiştir. Sularına geceler indiği zaman ıssız kıyılarda kanatlı atlarıyla vahşi süvariler belirir. Sularında çamaşır yıkayan duru, beyaz, ak akça, kara gözlü kızlar vardır. İçilemeyen suları gibidir her şey. Tadına ancak seyirle varılır. İsmini bilmediğim bir rüzgar geceleri bile kıyıları pırıl pırıl eden dalgacıklar yaratır. Van Gölü'nün martıları bağırdıkları zaman kadınlar hep erkek doğurur. Kısraklar yavrular, inekler buzağılar. İnsanlar ancak Van Gölü durulduğu zaman ölebilir. Yalan söylüyorsun ihtiyar. Sen Vanlısın. Tesbihinden belli. Kehribar tesbihinin şakırtısından anlıyorum. Neden balık esirliyim diyorsun? Vanlısın yahu, Vanlısın. Kahvenin camı kenarındaki masaya oturur. Gümüş çerçeveli gözlüğünü takar, gazete okurdu. O kahveye girerken ben çıkardım demiştim. Öyle olurdu ama ben onu kavun içi kadife kaplı fakfon gözlük muhafazasına masanın önüne koymuş, gözlükler gözünde gazete okurken yine görürdüm. Küçük kahvenin önünden 4-5 kere daha geçer, akşam piyasamı yapardım. Yaşı 50 ile 80 arasındaydı. 50 derse inanırdınız ama çok çökmüş, vaktinden evvel ihtiyarlamış derdiniz. 80 derse maşallah hiç de göstermiyorsunuz deyip şaşar gibi yapmaktan başka çare yoktur. Kimdir, nedir, Van'dan ne zaman gelmiş, ne iş yapar? Bu suallerin cevabını veremeyeceğim. Ama muhakkak ki bekar, bir han odasında oturuyor. Burada Vanlıların ufak tefek işlerini görüyor olmalı. Ona hiçbir konduramadım. Komisyoncu dedim, tüccar dedim, hamal kahyası dedim, eski bir hamal dedim, gece bekçisi, şu dedim, bu dedim, hiçbiri tıpatıp uymadı. Sonunda bir iş buldum ona. Baktım, iyi bir terzi elinden çıkmış elbise gibi oturuverdi. Bu eski bir mutasarrıftı. Oturduğu sandalyenin kenarına tesbihini asıp öteki elinde masaya dayadığı zaman okuduğu haberin ne olabileceğini her zaman merak ettim. Onun kahveye gelmesiyle benim kalkıp gitmem bir ara o kadar birbirine denk gelmeye başladı ki bu işe hem şaştım hem sinirlendim. Sonra artık o kapıdan girmeden evvel çıkıp gitmemeye başladım. O görünür, oturur, gözlüğünü çıkarır, ben çıkardım. Bir akşam işim çıktı. Kahveye mutattan pek sonra gelebildim. İhtiyar gelmiş oturmuştu. Arkasındaki masaya ben çöktüm. Vakit oldukça geçti. Kahvede hemen kimseler yoktu. İhtiyar gazetesini çoktan bitirmiş, sokağa seyre dalmıştı. Ben de öyle yaptım. Bir cigara yaktı. Ben de yaktım. Sonra o tesbihini, kehribar tesbihini çıkardı. Şakır şakır çekmeye başladı. Tesbihim olsa derhal ben de çıkarır çekerdim. Olmadığı için yapamadım. Yapamadığıma bayağı da canım sıkıldı. O sokağı seyrediyor, ben onu seyrediyordum. Üzgün bir hali vardı. Bu üzüntü ölüm gibi, aşk gibi şeylerin yapacağı üzüntü değildi.